6. Ayrım. Sayfa No. 30. Lydia 13 yaşındayken operadaki tenörlerden birine aşık olmuştu. Adamın resmini karelasının yanındaki komodinin üstüne yerleştirmiş, ince kristal bir bardağa koyduğu tek bir kırmızı gülü de resmin yanına bırakmıştı. Lydia 15'ine gelince bu sefer de Asisli Aziz Francis'e aşık olmuştu. Bu ermişin kuşlarla konuşması ve yoksullara yardımı dilden dile konuşuluyordu. Genç kız bu yüzden manastıra girmeye niyetlenmişti. Kira ise hiç sevmemişti. Tanıdığı tek kahraman hikayesini okuduğu bir Viking'ti. Kılıcın ucundan daha fazla uzaklara bakmayan bir Viking. Engelleri aşarak zaferden zafere koşan bir Viking. Enkazların arasından ilerlerken güneşin başına altından bir taç oturttuğu Viking. Bu tacın ağırlığını hissetmeden dimdik ve rahat rahat ilerleyen bir Viking. Krallara, rahiplere gülen bir Viking. Sadece su içmek için eğildiği zaman gökyüzüne bakan Viking. Gökyüzünde sadece kendi aksini gören bir Viking. Bir ilah olan, bunun heyecan ve neşesiyle yaşayan bir Viking. Kira bu efsaneden önce okuduğu kitapları hatırlamıyordu. Daha sonra okuduklarını da hatırlamak istemiyordu. Fakat geçen yıllar içinde hep o efsanenin sonunu düşünmüştü. Viking, zapt etmiş olduğu bir şehrin kulesinde duruyordu. İnsanların gökyüzüne baktıkları zaman yaptıkları gibi gülümsüyordu. Fakat kendisi gökyüzüne değil aşağıya bakmaktaydı. Aşağıya indirdiği kılıcı sağ kolunun devamıydı sanki. Sol elinde tuttuğu şarap dolu kupayı gökyüzüne doğru kaldırmıştı. Henüz doğacak olan güneşin ilk ışıkları kristal kupaya vurmuştu. Beyaz bir meşale gibi parlıyordu bu. Işıkları aşağıda duranların yüzlerini aydınlatmaktaydı. Viking, tek nedeni yine kendisi olan bir hayatın şerefine dedi. Sovyet memuru demek bir sendikaya üye değilsin yoldaş diye sordu. Kötü, çok kötü. Ticaret sendikaları bu devlet binasının çelik putrelleri sayılır demişler. Büyük liderlerimizden biri söylemiş bunu. Bir yoldaş nedir ki? Sadece bir tuğla. Bu çimentoyla diğer tuğlalara yapıştırılmadıkça ne değeri olur? İşi öğrenci. Kira ortaçağ soylularının bazı düşüncelerini benimsemişti. Onun için iş ve çalışma çok bayağı şeylerdi. Okulda daima en yüksek notlar almasına rağmen kompozisyon defterleri karmakarışıktı. Piyano etütlerini yakar ve çoraplarını da yamamazdı. Parklarda Grek ilahlarının soğuk dudaklarını öpebilmek için heykellerin kaidelerine tırmanır fakat senfoni konserlerinde uyurdu. Misafir geleceği zaman bir pencereden çıkıp evden kaçar, bir patates bile pişirmezdi. Asla kiliseye gitmez, binde bir gazete okurdu. Fakat her şeye rağmen genç kız en zor mesleği ve fazla çalışma isteyen işi seçmişti. Mühendis olacaktı. Gelecek denen belirsiz şeyi düşünmeye başlar başlamaz buna karar vermişti. Önce geleceğini kutsal bir şey olarak kabul etmişti. Bu kendi geleceğiydi. Çocukken kızlar için yapılamamış olan makineli oyuncaklardan hoşlanmıştı. Gemiler, köprüler ve kuleler yapmıştı. Gidip yükselen çelik putrelleri, tuğlaları ve gemilerin bacalarından çıkan buharları seyretmişti. Lydia'nın yatağının başucunda kutsal bir ikona duruyordu. Kira'nınkinde ise bir Amerikan gökdeleni. Dinleyenlerin şaşkın şaşkın gülümsemelerine aldırmayan Kira, cam ve çelikten yapacağı evlerden, mavi bir nehir üstüne kuracağı alüminyum köprüden söz ediyordu. Fakat Kira, alüminyumdan köprü olmaz diyenlere aldırmıyordu. Elinde çalışacak işçileri, tekerlekleri, vinçleri ve bir gökdelenin çelik iskeletine doğacak güneşi anlatıyordu. Kira bir hayatı olduğunu biliyordu. Bu tamamıyla ona ait bir hayattı. Seçtiği işi ve hayattan neler beklediğini de biliyordu. Diğer beklediği şey hakkında pek fikri yoktu. Çünkü bu isimsizdi. Ama kendisine söz verilmişti. Çocukluğunda böyle bir vaatte bulunduklarından emindi. Yaz güneşi tepelerinin ardından batınca Kira yüksek bir yere çıkıp oturuyor ve nehrin kenarındaki meşhur kumarhaneyi seyrediyordu. Müzik pavyonunun uzun kulesi kırmızı gökyüzünü delermiş gibi duruyordu. İnce, siyah kadın silüetleri ışıkta turuncu bir renk almış cam kapıların önünden geçiyordu. Pavyonda bir orkestra çalıyordu. Operetlerden alınmış neşeli parçalardı bunlar. Bu müzikte birbirine çarpan kadehlerin sesi, parlak siyah otomobillerin hayali, elektrikli ilanların parlaklığı ve Avrupa'nın başkentlerinin havası vardı sanki. Avrupa'nın dört yanında parlak gözlü, kıvrak vücutlu kızların söylediği bu gazino ve bira bahçelerine özgü şarkıların Kira için büyük bir anlamı vardı. Kimse bu şarkılarda böyle bir şey bulamazdı tabii. Kira bu şarkılarda müthiş bir neşe buluyordu. Bir dansçının ayakları kadar hafif bir neşeydi bu. Küçük kız neşeye taptığı için pek ender gülüyordu. tiyatrolara gidip komedi seyretmeye tahammülü yoktu. Kira ağır, kasvetli ve acıklı şeylere isyan ettiği için bu son derece neşeli şarkılara ciddi bir saygı besliyordu. Bu şarkılar büyüklerin ışıklı salonlarda, beyaz örtülü masaların arasında dolaştığı yerlerden geliyordu. Kira orada olan bir şeyi çok iyi anlamıyordu. Bütün onlar kendisini beklemekteydiler. Bu şarkılar onun geleceğine aitti. Bir şarkıyı kendisi için seçmişti. Bu eski bir operetten Kırılan Kadehlerin Şarkısı adlı bir parçaydı. Bu şarkıyı Viyana'nın çok tanınmış bir güzeli halka tanıtmıştı. Sahneye çıkan aktrist, büyük şehrin ışıklı caddelerinden birini gösteren bir dekorun önündeki duvara yaklaşıyordu. Şarkı söyleyerek duvarın önünde duran şampanya kadehlerini teker teker kırıyordu. Avrupa'nın en güzel bacaklarına sahip olan kadın, daracık ve çok ince çoraplar giyiyordu. Ayaklarıyla kadehlere hafifçe dokunması, onların tatlı bir ses çıkararak pırıl pırıl parlayan parçalara ayrılmasına yetiyordu. Müzikte kırılan kristalleri hatırlatan ince berrak sesler vardı. Sonra müzik ağırlaşıyor ve kemanlar titriyordu. Kahkahaya boğulmadan evvel müzikle bir iki ölçülü adım atıyordu. Rüzgar Kira'nın saçlarını yüzüne uçuruyor ve tepeden sarkan ayaklarını serin bir nefes okşuyordu. Loşlukta gökyüzü gitgide yükseliyordu sanki. Sonunda etraf kararıyor ve ilk yıldızın yankısı nehre vuruyordu. Yalnız bir küçük kız kaygan tepede oturarak kendi şarkısını dinliyor ve bunun ona vaat ettiği şeyleri düşünerek gülümsüyordu. İşte Kira'nın hayata girişi böyle olmuştu. Bazıları hayata huşuyla başlarının önlerine eğerek gri renkli bir tapınağın mahzeninden girerler. Bu kalbi birçok ayak ezmiştir. Soğuktan dondukları için kendilerini ısıtacak bir sürüye katılmak isterler. Kira Argonova bir Viking'in kılıcıyla gösterdiği yolu izlemek için hayata başladı. Fakat onun savaş marşı bir operet melodisinden ibaretti. Sovyet memuru hiddetle mürekkep kalemini kareli mendile sildi çünkü son sayfaya mürekkep damlamıştı. Yoldaş dedi, hayatımızın en büyük amacı çalışmaktır. Çalışmayan yemek yiyemez. Defter dolmuştu. Adam son sayfada lastik mührü bastı. Mührün üstünde dünyayı gölgede bırakan bir orak ve çekiç vardı. Adam başını kaldırdı. İşte yoldaş Argonova, iş defterin hazır. Dünya tarihinde şimdiye kadar kurulan cumhuriyetlerin en büyüğünün üyesisin artık. İşçilerle köylülerin kardeşlikleri senin de en büyük idealin olsun. Bu bütün kızıl vatandaşların amacıdır. Defteri kıza verdi. Bunun ilk sayfasının üstünde Dünya Proleterleri Birleşin yazılıydı. Bunun altına da bir ad kaydedilmişti. Kira Argonova. 4. İnce sicim kestiği için Kira'nın elleri su toplamıştı. 8 merdiven tırmanıp 4. kata paket taşımak kolay değildi. Kedi kokan basamaklara çıkarken ayakkabılarının altının inceliğinden ayakları buz gibi olmuştu. Kira her sefer yeni paketleri almak için merdivenleri ikişer üçer inerken ağır ağır yukarıya çıkan ablasıyla karşılaşıyordu. Lydia paketleri göğsüne bastırmış kesik kesik soluyor ve acı acı yakınıyordu. Her kelimede ağzından buhar çıkıyordu. Aman Tanrım! Argonovalar bir apartman bulmuşlardı. Bu mucizeden dolayı onları kutlamışlardı. Bu mucize Alexander Dimitrievich ile Upravdom yani apartmanın müdürünün el sıkışmasıyla gerçekleşebilmişti. Bu el sıkışmadan sonra Dimitrievich'in avucu boş kalmıştı. Ama buna karşılık Upravdom epey kâr etmişti. Fazla kalabalık bir kentte 3 oda ve 1 mutfak için insanın şükranını göstermesi lazımdı. Upravdom, Galina Petrovna'nın çekinerek sorduğu soruyu duyunca küplere binmişti. Banyo mu? Aptallık etme yoldaş, aptallık etme. Eşyaya ihtiyaçları vardı. Galina Petrovna bütün cesaretini toplayarak Kamenostrovski'deki gri granit eve gitmişti. Kadın bir süre bu gökyüzüne doğru yükselen muhteşem malikanenin önünde durup tüyleri dökülen kürk yakalı soluk renkli mantosuna sıkı sıkı sarılmıştı. Sonra çantasını açıp burnunu pudralamıştı. Bu gri granit taşlardan utanmıştı. Çantasını çıkartmamış ama mendilini çıkartmıştı. Soğuk havada gözyaşları insana azap veriyordu. Sonunda kapıyı çalmıştı. Kadını içeriye alıp anlattıklarını sabırla dinleyen şişman, parlak yanaklı ressam, pekala demişti. Demek yoldaş Argonova sensin. O döküntü eşyalarını geri alabilirsin tabii. Ben onları kullanmıyorum. Hepsini ahıra koydum. İstediğini al. Biz katı kalpli değiliz. Senin gibi burjuva yoldaşlarının durumlarının iyi olmadığını biliyoruz. Galina Petrovna Venedik aynasına üzgün gözlerle bakmıştı. Aynanın damarlı akik kaidesine bir kova boya konulmuştu. Fakat kadın tartışmaya cesaret edememiş ve arka avludaki ahıra gitmişti. Bacağı kırık iskemleler, paha biçilmez birkaç parça antika porselen, bir lavabo sehpası, paslanmış bir semaver, iki yatak, bir sandık dolusu eski elbise ve Lydia'nın kuyruklu piyanosunu, kendi kütüphanelerinden çıkmış kitaplarla eski sandık, tahta parçaları ve fare pisliklerinin altında bulmuştu. Bir adam tutarak bu eşyaları eski tuğla binanın 4. katına taşıtmaya karar vermişlerdi. Bu küçük dairenin çamurlu pencereleri yine çamurlu olan Moika çayına bakıyordu. Yalnız iki defa adam tutmalarına imkan yoktu. Bu yüzden ödünç bir el arabası almışlardı. Alexander Dmitrievich hiç ses çıkarmadan doğan evlerde kalan denkleri apartmana taşımıştı. İşte şimdi de hepsi bu denk ve paketleri 4. kattaki daireye çıkarıyorlardı. Bir zamanlar servis merdiveni denilen arka merdivenlerden çıkıp pis kapıların ve kirli pencerelerin önünden geçerek eşyaları götürüyorlardı. Yeni evlerinin ön kapısı yoktu. Elektriği de kesikti. Su tesisatı da bozuktu. Bu yüzden bir kat aşağıdaki daireden su alıp tencerelerle yukarıya taşıyorlardı. Tavandaki büyük sarı lekeler geçen yağmurların eseriydi. Galina Petrovna biraz gayret gösterip zevkimizi de kullanırsak şirin bir yer olacak demişti. Alexander Dmitrievich sadece içini çekmişti. Kuyruklu piyano yemek odasındaydı. Galina Petrovna bunun üzerine kulpu ve emziği kopmuş bir çaydanlık koymuştu. Paha biçilmeyecek kadar değerli olan saks çay takımından sadece bu kalmıştı. Boyasız, adi tahtadan yapılmış raflarda cins cins çatlak tabaklar vardı. Lydia bu rafları kağıt dantellerle süslemişti. Masanın en kısa bacağının altına katlanmış bir gazete koymuşlardı. O uzun, karanlık gecelerde ayçiçeği dolu bir fincan tabağında yanan fitil odayı hafifçe aydınlatıyordu. Gündüzleri de parça parça kurumlar tıpkı örümcek ağları gibi tavandan sarkıyor ve rüzgarla ağır ağır sallanıyordu. Sabahları ilk kalkan Galina Petrovna oluyordu. Kadın omuzuna eski bir şal alıp ıslak odunları yakabilmek için ocağa üfleyip duruyor, kahvaltı için ak darı lapası pişiriyordu. Kahvaltıdan sonra herkes evden ayrılıyordu. Alexander Dmitrievich 3 kilometrelik yolu yürüyüp açtığı kumaş mağazasına gidiyordu. Adam hiçbir zaman tramvaya binmiyordu. Çünkü her durakta uzun kuyruklar vardı. Zaten kendisi mücadele ederek tramvaya binecek halde değildi. Tuttuğu dükkan eski bir fırındı. Dmitrievich tabela parası verecek durumda olmadığından bir bez parçasının üstüne eğri büğrü harflerle ismini yazıp üstünde altın yaldızlı bir kurabiye bulunan kalın siyah cam levhanın üstüne asmıştı. Vitrine de iki mendil ve bir önlük koymuştu. Eski kutulardaki fırın etiketlerini kazıyıp hepsini dikkatle boş raflara dizmişti. Bütün gün orada oturup donan ayaklarını demir sobaya dayayarak bekliyordu. Kollarını kavuşturup olduğu yerde uyukluyordu. Bir müşteri gelince ayaklarını sürüyerek tezgahın arkasına geçiyor ve tatlı tatlı gülümseyerek "Şehrin en güzel mendilleri burada yoldaş," diyordu. "Tabii renkleri solmaz. Tıpkı yabancı mallar gibi renkleri sabittir. Para yerine domuz yağı alıp almayacağımı mı soruyorsunuz?" "Tabii yoldaş köylü, tabii. 250 gram yağ karşılık 2 mendil alabilirsiniz. Hediye olarak da size 1 metre basma vereceğim." Kendi kendine gülümseyerek aldığı yağı kasa olarak kullandığı çekmeceye yarım kilo çavdar ununun yanına koyuyordu. Lydia kahvaltıda sonra boğazına eski bir örgü eşarp sarıp koluna bir sepet takıyor ve acı acı içini çekerek kooperatifin yolunu tutuyordu. Sıraya girip bekliyor ve uzaktaki bir saatin akreple yıl kovanına bakıyordu. Beklediği sürede de çocukluğunda öğrendiği Fransız şiirlerini içinden tekrarlıyordu. Bir seferinde sırası gelince "Fakat ben sabun istemiyorum yoldaş," diye itiraz edecek oldu. Dükkanın içi salatalık turşusu ve insan nefesi kokuyordu. Genç kız boyasız tezgaha dayandı. "Hem kurutulmuş ringa balına da ihtiyacım yok." "Başka bir şey yok yoldaş, sırası olan gelsin." Lydia telaşla "Peki, peki," diye atıldı. "Bir şey almamız lazım." Galina Petrovna da kahvaltıdan sonra bulaşıkları yıkıyordu. Sonra gözlüğünü takıp bir kilo mercimeğin içindeki taşları ayıklıyor ve buruşuk yanaklarından yaşlar akarken soğan doğruyordu. Alexander Dmitrievich'in gömleğini soğuk suyla yıkadıktan sonra kahve yerine içtikleri meşe palamutlarını dövüyordu. Sokağa çıkması gerektiğinde çabucak merdivenlerden iniyor ve Upravdom'la karşılaşmamak için dua ediyordu. Adama rastlarsa neşeli bir tavırla gülümseyip "Günaydın yoldaş Upravdom" diye bağırıyordu. Yoldaş Upravdom cevap vermeye tenezzül etmiyordu. Kadın onun somurtkan yüzünden o sessiz suçlamayı okuyordu. Burjuvalar, özel ticaret yapan burjuvalar. Kira'yı teknoloji enstitüsüne kabul etmişlerdi. Genç kız her sabah eski siyah paltosunun düğmelerini ilikleyip yakasını kaldırıyor ve ellerini cebine sokup ıslık çalarak enstitüye gidiyordu. Enstitüde dersleri dinliyor fakat pek az kişiyle konuşuyordu. Öğrencilerin arasında bir sürü kırmızı mendilli vardı. Genç kız kızıların yaptıkları binalardan, proletarya kültüründen ve dünya ihtilalinde öncülük yapacak genç mühendislerden söz edildiğini duyuyordu. Fakat bunları dinlemiyordu bile. Kafası daima son matematik problemleriyle doluydu. Konferanslar sırasında Kira birdenbire gülümsüyordu. Kimseye güldüğü yoktu. Sadece bazı belirsiz düşüncelerine gülüyordu. Genç kız sona eren çocukluk devresini insanı diriltip canlandıran soğuk bir duşa benzetiyordu. Artık sabah olmuştu ve yapılacak pek çok şey vardı. Geceleri Argonavların yemek masasında duran kandilin etrafında toplanıyorlardı. Galina Petrovna mercimek ve aktarı lapasından ibaret olan yemeği getiriyordu. Yemek listesinde pek değişiklik olmuyordu. Darı çok çabuk gidiyordu. Biriktirmiş oldukları para da öyle. Yemekten sonra Kira ders kitaplarını yemek odasına getiriyordu. Çünkü sadece bir yağlı kandil vardı. Genç kız masanın başına geçip oturuyor, kitabını açıyordu. Dirseklerini masaya dayayıp ellerini de saçlarına gömüyordu. Sanki heyecan veren bir aşk macerasına dalmış gibi daire, küp, üçgenlerle uğraşırken gözleri parlıyordu. Bir gece oturmuş mendiline çiçek isteyen Lydia acı acı içini çekti. Oh bu Sovyet ışıkları! Birinin elektriği icat etmiş olduğunu düşündükçe fena halde sinirleniyorum. Şaşıran Kira başını kaldırdı. Doğru, ışık hiç de iyi değil. Ne tuhaf! Bunu bugüne kadar hiç fark etmemiştim. Bir başka gece Galina Petrovna aktarının küflenmiş olduğunu fark etti. O akşam yemek yemediler. Lydia iş işlerken yine iç geçirdi. Ah bu Sovyet yemekleri. Kira doğru diye mırıldandı. Bu gece biz yemek yemedik değil mi? Lydia birdenbire parladı. Aklın nerede? Hoş sende akıl olduğuna da sanmıyorum ya. Sen hiçbir şeyi fark etmez misin? Galina Petrovna da bütün gece söylenip durdu. Kadın mühendis. Doğrusu kızıma göre bir meslek. Bir genç kız böyle mi yaşar? Kendisini ziyaret eden bir erkek arkadaşı, sevgilisi bile yok. Bir ayakkabı köselesi kadar sert bir kız. Ne aşk, ne duygu var onda. Hisleri hiç incelmemiş. Benim kızım olacak. Lydia ve Kira'nın paylaştıkları odada sadece bir karyola vardı. Kira yere serilmiş olan yatakta uyuyordu. Işıktan tasarruf etmek için erken yatıyorlardı. Üstüne ince battaniye ile paltosunu örtmüş olan Kira ablasını seyretmekteydi. Uzun bir gecelik giymiş olan Lydia karanlıkta beyaz bir leke gibi duruyordu. Kız köşedeki ikonaların önünde eğilmişti. Lydia soğuktan titreyerek dualarını çabucak okudu. Telaşla haç çıkardı ve hafifçe parlayan bronz yüzlerinin önünde saygıyla eğildi. Kira yattığı köşeden pencereyi ve dışarısını görebiliyordu. Gökyüzü kırmızımsı gri bir renk almıştı. Amirallik binasının altın kulesi epey ilerideydi. Petrograd'a sis çökmüştü. Bu kentte çok şey yapılabilirdi. Viktor Duanev birdenbire kuzenlerinin ailesiyle fazla ilgilenmeye başlamıştı. Sık sık gelip sanki sarayda resmi kabuldeymiş gibi tavırla Galina Petrovna'nın elini öpüyordu. Sonra sirkteymiş gibi neşeli neşeli gülüyordu. Son gelişinde Galina Petrovna Viktor'un şerefine kıymetli şekerinin son parçalarını da harcadı. Akşam çayına her zamanki gibi sakarin koymadı. Genç adam düzgün dişlerini göstererek gülüyor ve son siyasi dedikoduları, yeni fıkraları, yabancıların son keşiflerini anlatıyordu. Bu arada son çıkan şiirlerden mısralar okuyor, refleks teorisiyle görecelik teorisi hakkındaki düşüncelerini açıklıyordu. Proletarya edebiyatının toplumsal amacından da söz etmeyi unutmuyordu. Genç adam kültürlü bir insan diye sözünü sürdürdü. Her şeyden önce yaşadığı çağına uyan insandır. Alexander Dmitrievich'e gülümseyip hemen adamın elde sardığı sigarasını yaktı. Viktor, Galina Petrovna'ya da gülümsüyor ve kadın her ayağa kalkışında o da doğruluyordu. Lydia'ya da iltifat ediyor ve kızın dini inançları hakkındaki sözlerini ciddiyetle dinliyordu. Fakat her sefer Kira'nın yanına oturmaya dikkat ediyordu. 10 Ekim gecesi Viktor epey geç geldi. Saat 9'da kapı çalınınca Lydia heyecanla hole koştu. Viktor paltosunu bir iskemleye atarak özür dilerim dedi. Özür dilerim. Bu arada Lydia'nın elini tutup dudaklarına götürdü ve aynaya bakarak karışık saçlarını düzeltti. Bütün bunlar bir saniyenin içinde olmuştu. Enstitüde kalmam gerekti. Öğrenci derneğine iş vardı. Bu saatte sizi ziyaret etmenin doğru olmadığını biliyorum. Fakat Kira'ya kenti arabayla gezdireceğime söz vermiştim ve